Ayrım 13.
Sayfa numarası 81. Ancak bu anlamda sanat yapıtı biçimsel açıdan bir harmoni değil, tersine insansal, toplumsal temeli olan içeriksel bir olaylar uyumunu gösterir. Yukarıda da işaret edildiği gibi bu harmoni olayların mantıksal, objektif bir örgüsüne dayanır. Büyük sanat yapıtları sağlam içeriksel bir uyuma ve tutarlılığa, bu anlamda sağlam bir mantığa dayalı yapıtlardır. Bu gibi yapıtlar günlük yüzeysel olayların daima arkasındaki büyük gerçekliğe dayanır, daima gündelik olanı aşar. Büyük sanat yapıtlarının zamana karşı direnmelerinin ve zamanca aşkın olmalarının nedeni de yine burada bulunur. Sanat yapıtı şimdiyi aştığı ölçüde çağını temsil etme değeri kazanır. Çağına uyan Ben Jonson değil de tersine Shakespeare çağının temsilcisidir. Sanat ve gerçeklik arasındaki ilgi çağını temsil etmede sivrileşir. Bu temsil etmenin Marx ve Lenin de bir çağını aşma kategorisi olduğunu pekala biliyorlardı. H. D. Sander, Marxistisch Ideoloji, sayfa 174, Tübingen, 1975. Şimdi şu sorulabilir: sanat yapıtı bireysel ve tekil bir varlığı gösterir ama nasıl olur da bir belli çağı temsil ettiği gibi içinde yaratılmış olduğu zamanla koşullanmazsa o zamanın dışına çıkabilir? Bunun nedenini sanat yapıtının özünde aramak gerekir. Sanat yapıtı bireysel ve tekil bir varlıktır ama onun bu bireysellik ve tekilliğinde bir genellik ve bir tümellik dile gelir. Sanat yapıtı genelliği yansıtan bir tekilliktir. Lenin'e göre bu, tekil olma ile genel olma arasındaki özel ilgiden ileri gelir. Her bireysel olan geneldir, her genel olan da bireysel olanın bir parçası, bir yanı ya da özüdür. Bütün genel olan, bütün tek tek şeyleri sadece yaklaşık olarak kuşatır. Bütün tekil olan, genel olanın içine tüm olarak da girmez. Lenin, Aus dem Nachlass, sayfa 89, Bakınız Koç, aynı eser, sayfa 289. Ama bunlar arasında özel ile genel arasında bir özel ilgi vardır. Sanat yapıtının bireyselliği ve tekilliği bu ilgi içinde düşünülmelidir. Sanat yapıtı bireysel tekil bir varlıktır ama o insansal toplumsal öze, bu özün genelliğine ve tümelliğine ışık tutar. Bundan ötürü bir küçük şiirde, bir öyküde, bir küçük müzik parçasında ya da bir küçük resimde insana, topluma ve dünyaya ait bir öz dile gelir. İnsan böyledir, toplum böyledir ve dünya böyledir gibi bir genel nitelik somutlaşır. Sanat yapıtı demek oluyor ki genelliği ve tümelliği yansıtan bir bireysel varlıktır. Bu varlık içine aldığı karşıtların birliğine ve harmonisine dayanır. Şimdi bu harmonik yapıya biraz daha yakından bakacak olursak, onda bu yapıyı oluşturan iki temel öğenin bulunduğunu görürüz. Sanat yapıtı bir yanıyla bir biçimdir, öbür yanıyla da bir içerik ve bir özdür. Harmoni temelde bir biçim ve bir öz sorununu içine alır. Bu, bütün sanat felsefeleri için olduğu gibi aynı şekilde Marksist sanat felsefesi için de böyledir. Ama burada Marksist sanat teorisi ile öbür sanat teorileri arasında önemli bir ayrılık kendini gösterir. Çoğu sanat felsefeleri tinsel olanı, biçimi, asıl sanatsal olan yan diye nitelendirirler. Buna karşılık özü, içeriği, sanat etkinliğinin bir objektif nesnel malzemesi olarak düşünürler. Marksist sanat teorisine gelince onun bütün bu anlayışları tersine çevirdiğini görüyoruz. Marksist teoriye göre önemli olan biçim değil, özdür. Çünkü öz insansal toplumsal olandır. Marksist teoride özün önemli bir değer taşımasının nedeni onun bu insansal toplumsal niteliğinden ileri gelir ama yine de biçim sanatı sanat yapan bir niteliktir. Bununla birlikte bütün dikkatimizi öz üzerinde toplayıp biçime ikinci derecede bir yer vermemiz de aptallık olur. Sanat biçim vermektir. Bir yapıta ancak biçim sanat niteliği kazandırabilir. Rastgele, gelişi güzel, gereksiz bir şey değildir biçim. Biçimin yasalar ve kuralları insanın madde üzerindeki üstünlüğünü gösterir. Bunların yardımıyla yaşantı ve elde edilen her türlü başarı bozulmayacak bir biçimde korunur. Bu yasalar sanat için de yaşam için de gereklidir. E. Fisher, Sanatın Gerekliliği, sayfa 215, çeviri Cevat Çapan, İstanbul, 1974. Estetik yönden Marksist teoride biçime, sanatı meydana getiren temel bir nitelik olarak ağırlık verir. Ancak ne var ki Marksist teori sanat yapıtına yalnız estetik yönden değil ideolojik yönden de yaklaşmak ister. Böyle bir yaklaşım içinde artık biçim ve özün değerleri yer değiştirmiş olur. Şöyle ki biçim belli bir değiş çok çabuk kalıplaşabilir. Buna karşılık öz, içerik, insan ve toplum sürekli değiştiğine göre sürekli bir değişim ve dinamizm gösterir. Buradan şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Biçim tutucudur, öz ise ilericidir. Biçim belli bir zamanda sağlanan dengenin ortaya çıkışıdır. Özün ayrılmaz özellikleri devinim ve değişimdir. Öyleyse yaptığımız bir yalınlaştırma bile olsa biçimi tutucu, özü ise devrimci olarak tanımlayabiliriz. Aynı eser sayfa 175. Bilindiği gibi sürekli devrim Marksizmin temel ilkesi olduğuna, eylem ve değişmeyi gösteren her hareketin Marksizmin yanında olacağına göre burada da Marksist teori bir devrimi gösteren özü tutacak ve onun yanında olacaktır. Sanat biçimleri bir kez yerleşip denendiler, kuşaktan kuşağa aktarılarak sözün tam anlamıyla kutsallaştırıldılar mı? Son derece tutucu bir nitelik kazanırlar. Başlangıçtaki büyüsel anlam büyük ölçüde unutulsa bile insanlar eski biçimlere karşı korkuyla karışık bir saygı duyarlar. Bir zamanlar belli bir büyüleyici ve toplumsal anlamı olan söz, dans ve resim biçimleri ileri ve gelişmiş toplumların sanatında yaşar. Büyüsel toplumsal yasa yavaş yavaş estetik bir yasaya dönüşür. Eski biçimleri bir yandan yıkarak bir yandan değiştirerek yeni biçimler yaratmak için her zaman yeni bir toplumsal özün olması gerekir. Aynı eser sayfa 233. Şimdi Marksist teorinin bu düşünceleri üzerinde iki noktadan durmak istiyoruz. Birincisi, Marksist teori genelde biçim dediği zaman bireysel bir sanat yapıtının biçimini, onun değişini değil de bir çağın, bir sanat okulunun genel üslubunu anlıyor. Grek, Roma, Gotik, Rönesans ve Barok, Neoklasik, İmpresyonizm ve Soyut gibi üslupları anlıyor. Bunlar gerçekten de güç kabul edilmiş ama bir kez de kabul edildikten ve insan onlara alıştıktan ve onları bir kez benimsedikten sonra onlardan çok güç vazgeçebilmiştir. Bütün değişmelere karşın onları yaşatmaya çalışmıştır. Öz içerik ise insan ve toplum ile birlikte sürekli olarak değişir. Buna göre bir yanda değişmeye karşı direnen bir biçim, bir üslup var. Öbür yanda da değişen devinim içindeki öz içerik var. Bu genel Marksist teorideki diyalektiğin sanat alanına aktarılmasından başka bir şey değildir. İşte bu diyalektik Marksist teoride bulduğumuz ikinci karakteristik noktaya götürür bizi. Tarihin gelişimi Marksizme göre üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkiden oluşur. Maddesel ekonomik temeli oluşturan üretim güçleri sürekli olarak değişir. Tesis. Buna karşılık üretim araçlarının mülkiyeti, ideolojik üst yapı bu değişmeye karşı direnir. Antitesis. Sonunda üst yapıyı devrim ile değiştirerek maddesel altyapıya uygun bir ideolojik üst yapı kurulur, sentesis. Sanat alanında da aynı diyalektiği bulmak istiyor Marksist teori. Bir yanda sürekli olarak değişen, insansal toplumsal olaylardan oluşan bir öz içerik varlığı var, sanatın altyapısı tesis. Bir de bütün bu değişmelere karşı direnen genel bir biçim ve üslup var, antitesis. Bu çelişkiden ise ancak öze uygun bir biçim yaratmakla kurtulur sanat, sentesis. Bütün sanat tarihinin gidişi de Marksist anlayışa göre diyalektik bir gidiş olacaktır. Nitekim bunu Marksist estetikçi Fischer şöyle belirtmek istiyor. Aslına bakılırsa biçimin tutucu yönsemesi ile özün devrimci yönsemesi arasındaki diyalektik çelişme insan toplumu için de söz konusuydu. Üretim ilişkileriyle üretim güçleri arasında bir uyuşma olduğu zamanlarda yeni ve oldukça sağlam bir denge de kurulmuş oluyordu. Aynı eser sayfa 214. Sanat alanında bu altyapının diyalektiğin tesisinin ne olduğunu sorduğumuzda bunun insansal toplumsal olaylardan oluşan bir dinamik yapısı olduğunu görüyoruz. Ama bu dinamik yapı her şeyden önce toplumsal sınıfsal bir nitelik taşır. Bu bakımdan Üslup ve biçim değişmelerinin temelinde yatan etken toplumsal etkendir. Bu toplumsal etken olmadan sanat yapıtının varlığını kavramaya olanak yoktur. Çünkü sanat yapıtının düzenini sağlayan ana etken bu dinamik toplumsal etkendir. 2. Sanat yapıtının toplumsal sınıfsal niteliği. Her sanat yapıtının varlığında tüm bir toplum, tüm toplumsal ilişkileriyle yansır. Bunun için bir çağın sanatını uydurma değil de gerçek bir çerçeve içinde görebilmek için her şeyden önce o çağın toplumsal koşullarını, akımlarını ve çelişmelerini, sınıf ilişkilerini ve çatışmalarını, bunların sonucu olan dinsel, düşünsel ve siyasal düşünceleri incelememiz gerekir. Aynı eser sayfa 214. Marksist teoriye göre sanata ister istemez toplumsal açıdan bakmak gereğindeyiz. Çünkü sanatın gidişi bir genel diyalektiğin özel bir yansıması olduğuna göre sanatı genel tarihsel toplumsal gelişmenin dışında düşünmemiz olanak dışıdır. Yalnız sanata toplum bilimini uygulamazsak sanatta biçim ve öz değişmelerinin toplumsal nedenlerini araştırmıyorsak, gerçeklikten çok uzak bir soyutlamanın ve estetizmin düş ülkesinde buluruz kendimizi. Bir üslup çözümlemesi, sanatta üslubu belirleyen etkenin öz, yani eninde sonunda toplumsal öğe olduğunu görmedikçe, ne kadar keskin olursa olsun, enince sorunları ve ayrıntıları anlamakta ne kadar ustalık gösterirse göstersin, yanılmaya mahkumdur. Aynı eser sayfa 214. Bu toplumsal altyapı elbette son derece karmaşıktır ama bütün bu karmaşıklık içinde sanat yapıtının altyapısında belirgin bir karakter çizgisi de vardır. Sanat yapıtının içinde yaratıldığı sosyal sınıf. Bütün tarihsel toplumsal gelişme sınıflar arasında meydana gelen çatışmaların ürünüdür Marksizm için. Şimdiye kadar bütün toplum tarihi bir sınıf kavgaları tarihi olduğuna ve sanat etkinliği de bir toplumsal etkinlik olduğuna göre bu etkinliğin de sınıf çatışmaları içinde yerini alması gerekir. Başka türlü söylersek, sanat fenomeninde toplumda egemen olan sınıfın düşüncelerini, yönsemelerini buluruz. Egemen sınıfın düşünceleri her dönemde egemen düşüncelerdir. Toplumun egemen maddesel gücü olan sınıf aynı zamanda egemen tinsel güçtür de. Maddesel üretim için araçlara sahip olan sınıf bununla tinsel üretim araçlarına sahip olur. Egemen düşünceler, egemen maddesel ilişkilerin ideal ifadesinden başka bir şey değildir. Marx, Engels, Werke, BD 1, sayfa 386. Bakınız H. Koç, aynı eser, sayfa 122. Sanat da bir tinsel ürün olduğuna göre onda da egemen sınıfın düşüncelerini buluruz. Marx Engels'in bu köktenci anlayışına karşı günümüz Marksist sanat teoricisi daha alımlı bir tavır alır. Söz gelişimi Fischer bunlardan biridir. Her sanat yapıtında üslup özelliğinde bir sınıfın ya da toplumsal durumun dolaysız ve kesin bir açıklanışı aramaktan sakınmalıyız. Bir yazarın, sanatçının ya da bestecinin yapıtını yalnız o yapıtın ilerici ya da gerici oluşuna göre yargılamamaya bakmalıyız. Çünkü Lenin'in de Tolstoy'un gerici oluşuna göre çözümlemelerinde belirttiği gibi bu iki özellik iç içe olabilir. Üstelik her yargılamada nitelik sorununu göz önünde tutmalıyız. Fischer, aynı eser, sayfa 314. Fischer bu önerisiyle yukarıdaki sert sınıfsal belirlemeye açık olarak karşı çıkıyor. Yine çağdaş Marksist estetiğe göre sanat yapıtında sınıfsal ilginin dışında daha çok insansal toplumsal nitelikler de bulunur. İnsansal toplumsal derken yalnız sosyal sınıflara dayalı düşünceler ve yönsemeler değil, sınıfsal olanın dışında kalan, onu aşan değer ve nitelikler de anlaşılmalıdır. Söz gelimi bunu Fischer yine şöyle belirlemek istiyor. Değişik sınıflar, değişik toplum düzenleri kendi özelliklerini yaratırken evrensel insan özelliklerinin oluşumuna da yardım etmişlerdir. Özgürlük kavramı belli bir sınıfın ya da toplum düzeninin özellikleri, amaçları ile koşullanmış da olsa aynı zamanda evrensel kapsamlı bir düşünce olma eğilimindedir. İşte bunun gibi sanatta zamanla koşullanmış bile olsa insanlığın değişmeyen özelliklerini sürekli olarak yaşatır. Köleliğe dayanan bir toplumun yalın koşullarını yansıttıkları sürece Homeros, Akilos, Sofokles zamanla sınırlı eskimiş yazarlardır. Ama o toplumda insanın yüceliğini gördükleri, çatışma ve tutkularına bir sanat biçimi verdikleri, sınırsız yeteneklerini dikkatimize çektikleri ölçüde de bugün yaşıyormuşçasına yenidir. Aynı eser sayfa 16. Görüldüğü gibi günümüz Marksist sanat teorisi, sanatın toplumsallığını artık yalın bir sınıf açısından görmek istemiyor. Böyle bir şey bir yandan büyük ve karmaşık bir yapı olan toplumu, öbür yandan da bir sınıf sınırlaması içinde düşünülemeyecek kadar zengin bir psikososyal yaşamı olan insanı sınırlamak olurdu. Bu yönden günümüz Marksist düşünürü sanatçıyı daha özgür olarak düşünüyor. Ama ne var ki bu özgürlüğün sınırları toplumun ondan yapmasını isteyeceği üretimle de sınırlanamaz ve sınırlanmamalı da. Fakat genellikle uyumlu bir toplumun ve ilerlemeyi engellemeyen bir sınıfın sanatçısı, kendisine bir takım konuların önerilmesini, yaratma özgürlüğünün kısıtlanması saymaz. Verilen konuyu kendine özgü bir anlayış ile işleyen sanatçı, hem kişiliğini açıklar hem de toplumdaki yeni gelişmeleri çizmiş olurdu. Sanatçının yaşadığı çağın başlıca özelliklerini belirtmekte ve yeni gerçekleri açıklamaktaki başarısı, kendi yaratıcılık değerinin bir ölçüsüydü. Aynı eser sayfa 64. Ancak sanata yöneltilen bu önerilerin niteliği ve niceliği sanatçının yaratma özgürlüğünü de kısıtlayabilir, kısıtlamayabilir de. Örneğin sosyalist toplumların sanat birikimlerine baktığımızda bu önerilerin gittikçe azaldığını ve sanatın daha özgür olma yolunda ilerlediğini görmekteyiz. Ama sanat bu yönde ilerlerken insansal toplumsal niteliğini de yitirmiyor. Sanatın özü insansal toplumsallık olduğuna göre sanatın bu niteliklerden yoksun olması sanat olma niteliğini yitirmesi anlamına gelir. 3. Information estetiğinde objektivist tavır. Çağdaş estetikte son 5-10 yıldır kendini gösteren ve her geçen gün kendinden biraz daha söz ettiren bir estetik teoride information estetiğidir. Genellikle information teorisi matematikte geçen bir olasılık teorisidir. Bu olasılık bireyler arasında ya da birey ile çevre arasında meydana gelen bir mesaj iletiminde ortaya çıkan bir sorunu gösterir. Bir mesajın iletimi, iletimden ileri gelen bir takım bozulmalara, yabancı öğelerin etkisine uğradığında kendiliğinden bir olasılık sorunu karşımıza çıkar. Bu sorun, mesajın iletilme olasılığının ne olduğu sorunudur. A'dan B'ye giden bir mesajın B tarafından kavranma olasılığı nedir ve bu olasılığın ölçümü nasıl olur? Matematikteki bu olasılık sorunu, belki de asıl ait olduğu yeri estetikte elde eder. Alman Max Benz'in 1910, Fransız Abraham A. Molles'in 1920, birlikte estetiğe uyguladıkları bu olasılık teorisi günümüzde henüz tutunma savaşı içinde bulunuyor. Şimdi bu teorinin ana düşüncesi nedir sorusunu ele almadan önce, information estetiği ne üzerine bir estetik teorisidir, bunu sormamız gerek. Max Benz buna doğada, sanatta ve teknikte gerçekleşen estetik durumların bir teorisidir. Max Benz, Einführung in die Informations, Theoretisch, Aesthetik, sayfa 9, Münih 1969 diye karşılık verir. Bu estetik durumlar, geleneksel estetiğin şimdiye kadar güzel, çirkin, çekici, yüce, hoş ve bunun gibi nitelediği estetik deyimleri de içine alır, ama hemen işaret edelim ki information estetiğinin estetik durumlar diye nitelediği konunun adına bakarak psikolojik nitelikte olaylar olarak anlaşılmaması gerekir. Bu estetik durumlar psikolojik olmadığı gibi bunlar metafizik nitelikte değildirler. Bu bakımdan information estetiği ne psikolojik bir estetiktir ne de metafizik bir estetiktir. Ama information estetiği bir bilimsel estetiktir. Bir matematik, bir teknolojik estetiktir. Bu genel objektif tavrıyla da information estetiği bir objektivist estetiktir. Şimdi bu teorinin bilimselliği ve teknolojik objektivist tavrı nereden ileri geliyor? Bu soruya yanıt ararken başta sorduğumuz bu teorinin ana düşüncesi nedir sorusunu da yanıtlamış olacağız. O halde information estetiğinin çıkış noktası nedir? Geleneksel anlayış içinde şu üç eleman söz konusu idi. Yaratıcı olarak sanatçı, yorumlayıcı olarak estetikçi ve sanat yapıtı ile estetik ilgi kuran publikum. Çağdaş teknoloji topluma yeni boyutlar, yeni bir dinamizm ve bunlarla birlikte yeni sorunlar da getirir. Sanat yapıtları artık belirli sayıda bir azınlığa değil de tersine bir yığına ulaşacaktır. Sanat yapıtında bulunan mesaj buna göre yığına nasıl iletilecektir? Bu sorular eğitsel niteliğinin dışında aynı zamanda bir ölçme sorununu, bir matematik olasılık sorununu da beraberinde getirmiş oluyor. Şöyle ki, sanat yapıtının mesajı alıcı yığına nasıl iletilecektir? Bu iletim bozulmadan hangi olasılıkla alıcıya ulaşacaktır? Böyle bir soru bir matematik ölçme sorusudur. Bundan ötürü information estetiği bu olasılığın hesabını yapmak amacı ve ana düşüncesi ile ortaya çıkar. Yani sanat yapıtı ile alıcı süje, yığın, publikum arasındaki iletişim, communication ilgisini ölçmek amacı ile. Bugün biz sanat ve toplumsal yığın arasındaki ilgi üzerine yeni bir öğretiye gereksinme duyuyoruz. Bu information teorisinin gerçekleştireceği amaçtır. Amos, Information Aesthetic, sayfa 128, In Aesthetic Haut, A. Gyan-Larias, Münih, 1974. Bu ilgi nasıl doğuyor? Böyle bir soruya Amos, iki türden eğilimli sanatçı olduğunu söyleyerek karşılık verir. Birinci türde olanlar, sanatta bir komünikasyon görevi görürler. Bu eğilim, publikuma, dinleyici ya da seyirci dediğimiz yığına bağlıdır. Müzik dinlemek içindir, resim seyretmek içindir. Yapıtların publikuma nasıl ulaşacağını sanatçı belirler. Publikum ne kadar büyükse sanat da o kadar büyük olur. Bir yapıtın başarısı X saatinde seyircinin sayısına göre ölçülür. Bu yığın sanatıdır. Aynı eser sayfa 128. İkinci eğilim türü ise sanatçıyı publikumdan soyutlamış olarak ayrı olarak görür. Bu Max Benz'in tanrılar estetiği dediği şeydir. Şimdi sorun sanat ile yığın arasındaki bu bildirişim, information ya da iletişim, communication ilişkisinde ortaya çıkıyor. Bir adım daha ilerleyerek bu communication ilgisinin öğelerini görmeye çalışalım. Şimdi bir yanda sanatçı var dedik. Sanatçı ozan, ressam, müzikçi olmasına göre birbirinden farklı yapıtlar ortaya koyar. Sanatçı bunu yaparken sanatının türüne göre bir takım dilsel, biçimsel işaretler kullanır. Daha doğrusu örneğin sanatçı bir ozansa, kendi repertuarında bulunan sinyaller, burada sözcükler arasında kod denen belli kurallara göre seçim yaparak mesajını yapıtına koyar. Bunu da dil, figür, renk ve bunun gibi belli bir iletim aracıyla yapar ki buna kanal adı verilir. Sanatçı bunu yaparken, bu mesajı gönderirken bunun bir alıcı tarafından alınacağını bilir. Buna göre bu communication'ın öbür yanında da bir alıcı bulunur. Tek tek süjeler ya da bunların oluşturduğu toplumsal yığın. Bu alıcının bu mesajı alabilmesi için mesajın öğelerini kendi repertuarında tanıması, onların kendi repertuarında bulunması gerekir. Ayrıca o aynı işaret ve kodlara sahip olmalıdır. Böyle bir uyum sağlandıktan sonra alıcı gelen mesajın öğelerini bir algı ya da bir biçim içinde düzenler. Ancak alıcı ve verici arasında böyle kod, kanal ve repertuar ortaklığı bulunursa bir communication ortaya çıkabilir.